Podcast dinle.
Merhabalar arkadaşlar. Ben ekonomi gazetecisi Erkan Öz. Dünya ekonomisinde hiçbir yerde bulamayacağınız haber ve yorumlarla Bir Dünyanla Bir programında daha tekrar karşınızdayım. Arkadaşlar, bugünkü konumuz göçmen paraları hakkında şok bir gerçek. Biliyorsunuz son dönemde Türkiye'de Suriyeli ve Afgan göçmenler hakkında çok ciddi tartışmalar gündemde. Türkiye'de kaç milyon göçmen olduğunu bile aslında doğru dürüst tam olarak bilemiyoruz. Resmi sayıların üzerinde kayıtsızlarla birlikte çok daha fazla göçmen olduğu söyleniyor. Mesela bakın, Deutsche Welle, yani Almanya'nın resmi yayın organı olan Deutsche Welle'de çıkan bir değerlendirmede Türkiye'de tahminen göçmen sayısının 5 milyon civarında olduğu söylenmiş. Deutsche Welle Almanya'nın çıkarlarını koruduğu için rakamı biraz yumuşatmış bile olabilir. Yani daha da fazla olabilir. Muhalefet partisinden, CHP'den yapılan bir araştırmaya göre ise Türkiye'deki Suriyeli sayısı 10 milyon olarak verilmiş. Bu da biraz abartılmış olabilir muhalefet tarafından yapıldığı için. Ama en az benim gördüğüm kadarıyla tahminen 6 milyon civarında, minimum belki 7-8 milyon Türkiye'de kayıtlı kayıtsız göçmen var ve bu çok büyük bir sayı. Yani 83 milyon resmi nüfusu olan Türkiye'nin neredeyse %10'u göçmen, mülteci ya da geçici koruma statüsünde yabancılardan oluşuyor demektir ve bu çok büyük bir sayı. Zaten şu anda dünyada resmi rakamlara göre de en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke Türkiye. Bakın burada Euronews'in haberinde 2018 rakamlarına göre en yakın 1.397.000 Pakistan, ona karşılık bizde 3.621.000'den fazla mülteci var. 1000 kişi başına mülteci olarak baktığımızda da Lübnan ve Ürdün'den sonra en çok mülteciyi ağırlayan ülke Türkiye. Bu kadar ağır bir yükün altındayız ve bizden sonra en çok Suriyeli olarak mülteci barındıran ülke Almanya, batıda Ürdün'de 600 bin var. Bizde ise resmi rakama göre 3.600.000, kayıtsızlarla birlikte bunun çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor. Bunun maddi bir yükü var. CHP raporunda da belirtilmiş, zaten hepimiz biliyoruz. Cumhurbaşkanı kendi ağzından alenen söyledi. Yani Suriyelilere yaklaşık 40 milyar dolar civarında harcama yapıldığını kendisi söyledi, açıkladı. Maddi yükün dışında işte Suriyelilerdeki yüksek doğum oranları, ileride bugün sayısı resmi olarak 3 milyon civarında olan, belki 4-5 milyon civarında olan Suriyelilerin çok hızlı doğum oranlarıyla ileride yakın gelecekte 10-15 milyona çıkmaları durumunun oluşturabileceği sorunlar var. Bugün belirli illerimizde Suriyelilerin çoğunluğa geçmiş olması durumunun oluşturabileceği sorunlar var. Ve o kadar ağır bir sorun ki bu. Türkiye zaten bir yandan büyük ekonomik sıkıntıyla uğraşıyor. İşte son günlerdeki doğal felaketler vesaire. Halkta çok ciddi bir bu konuda tepki var. Ama iktidar partisinin bazı sözcüleri bu tepkilere hiç aldırış etmeden gerçeklerden kopuk açıklamalar yapıyorlar açıkçası. Bırakın muhalefeti, şu andaki iktidar bloğunun diğer ortağı MHP Genel Başkanı Bahçeli bile, Devlet Bahçeli bile düzensiz göç adı konmamış bir istiladır, demografik yapımıza bir kumpastır şeklinde bir açıklama yapıyor. Hakikaten burada önemli olan şey şu: ben şahsen ne bir ırkla bir problemim var, ne bir milliyetle bir problemim var. Hatta ülkelerin sağlıklı ekonomilerini büyütmeleri, sosyal yaşantılarını büyütmeleri için belli oranda göç almaları gerektiğini de düşünüyorum. Bu konuda bir ayrım da gözetmiyorum. Yani Batı'dan Alman'da, İngiliz'de, İtalyan'da vesaire gelip Türkiye'de bir hayat kurabileceği gibi işte Afgan'da, Suriyeli'de, başka Arap ülkelerinden vatandaşlar da gelebilir. Yani Türkiye'de bazıları işte böyle Arap gördükleri zaman, Arap turist gördükleri zaman bile irite oluyorlar. Ben böyle bir düşüncede değilim. Yani turist geliyorsa, Türkiye'ye döviz kazandırıyorsa, nereden gelirse gelsin. Yeter ki ülkemizin şartlarına, kurallarına ayak uydursun. Sonra televizyon programlarına işte böyle Batı'dan veya Uzak Asya'dan gelmiş böyle yakışıklı çocukları çıkartıp işte bunların Türkçe konuşmasını hoş karşılayan işte programlar var. Bunlar güzel şeyler, bunlar kötü şeyler değil. Burada problem olan şey şu: çok aşırı kontrolsüz, düzensiz bir Türkiye'ye göçmen akını olması ve bunun yaratacağı başta güvenlik olmak üzere yakın ve uzak bir sürü tehlike. Yani gelenler bir kere sayıları çok fazla. Dünya ülkelerinde bizden ekonomik olarak çok daha kuvvetli ülkeler varken neden bütün Suriyeli ya da Afgan göçmenlerin çoğunluğu, çok büyük bir kısmı Türkiye'de barındırılmak zorunda ve biz bunlara 10 milyarlarca dolar para harcamak zorundayız. Bakın, Avusturya Başbakanı diyor ki Afganistan'dan Amerika çekilince bu Afganlar yeni bir göç dalgası başlayacağından korkuluyor. Zaten Türkiye'de Afgan mültecilerin gündeme gelmesinin sebebi de bu. Diyor ki bunlar diyor Almanya, Avusturya'da İsveç'e geleceklerine Türkiye gibi sınır komşularına gitmelilerdir diye böyle tuhaf bir açıklama yapıyor. Sanki Türkiye ile Afganistan sınır komşusuymuş gibi. Böyle gerçekleri kendilerine göre çarpıtan, bizi küçümseyici, Afganları küçümseyici açıklamalar. Madem ki Afganistan'da bir problem var, madem ki oradaki problem bütün Batı dünyasını tehdit ediyor, niye Türkiye sadece bu işin yükünü karşılamak zorunda? Mesele bu. Almanya Başbakanı Merkel'den de çok tuhaf, yenilir yutulur olmayan açıklamalar geldi. Türkiye'yi hanımefendi Avrupa Birliği'ne almayacakmış, Avrupa Birliği'ne üye olmayacakmışız. Ama biz göçmenlere çok iyi bakıyormuşuz, Suriyeli göçmenlere bu konuda çok iyi bir iş çıkarmışız. Bize de 3 milyar euro vereceklermiş yeniden. Daha önce bunun sözünü vermişlerdi. Bir kere verdiler galiba. Tabii ki diyor bu masrafların küçük bir bölümü. Bunu da kabul ediyor, yani bizim 40 milyar dolar harcadığımız masrafın karşılığında 3 milyar euro bir şey değil aslında. Ama ben bu sözleşmenin de devamından yanayım. Ne güzel iş. Şimdi işin şok kısmına gelelim arkadaşlar. Yani benim bu şimdiye kadar bahsettiğim konuların çoğunu siz zaten biliyorsunuz. Bu günlerdir zaten Türkiye kamuoyunda tartışılıyor. Konunun bütün boyutları tartışılıyor. Ben zaten bir göçmen uzmanı, mülteci uzmanı falan da değilim. Bu konuların uzmanları konuşması lazım. Ama benim uzmanı olduğum bir konu var: dünya ekonomisi ve merkez bankalarının yaptıkları. Şimdi koskoca Almanya Başbakanı ve bütün bu Alman ve Avrupalı liderler, bu Avusturya Başbakanı da dahil, şu parlak çocuk. Şimdi bunlar diyorlar ki Türkiye'ye biz 3 milyar euro verelim bu göçmenlere baktığı için. Fena bir para değilmiş gibi duruyor böyle 3 milyar euro, işte Türk parasıyla 30 milyar TL, euro da 10 lira olduğu için. Aa, ne güzel para gibi duruyor. Halbuki bakın arkadaşlar, biz bu grafiği başka bölümlerde de sık sık kullandık. Son veriler 2020 Mart ayından beri, yani 2020 krizi başladığından beri Avrupa Merkez Bankası, bakın şu mavi çizgi ne yapmış? Bastığı para miktarını 5 trilyon eurodan 9,5 trilyon euroya çıkarmış. Yani son 16 ayda tam 4,5 trilyon euro basmış Avrupa Merkez Bankası. Bu ne demek? 16 aya bölüyoruz 4,5 trilyon euroyu ve 30 güne ortalama bölüyoruz. Günlük bakın 9,37 milyar eurodan fazla para basmış Avrupa Merkez Bankası. Bize ne diyorlar? Bütün o resmi sayılara göre 3,6 milyon göçmen, işte kendi haber sitelerinde verdikleri rakama göre 5 milyon göçmen için, ki bu göçmenler aslında Avrupa'ya gitmek istiyorlar. Bizi transit olarak kullanıyorlar. Biz izin vermiyoruz şu anda Avrupa'ya gitmelerine. Bize bunlar için kendilerinin günde bastığı para miktarının, bir günde bastıkları para miktarının 1/3'ünü teklif ediyor. Yani bu anlaşmanın ilk seferinde de birkaç yıl önce, işte herhalde o zaman Davutoğlu Başbakanlığı'nın son dönemleriydi. İlk defa bu 3 milyar euroyu kabul ettiklerinde de ben çok sinirlenmiştim bu işe. Çünkü bu gerçeği biliyordum. Ama o zaman bu kadar çok para basmıyorlardı. Şu anda ise bakın, Avrupa Birliği Merkez Bankası günde 9 milyar euro basıyor. Bunun 1/3'ünü bize, bütün bu milyonlarca göçmen için teklif ediyorlar. Burada mesele para meselesi değil. Bizi enayi yerine koymaları. Yani şimdi diyenler olabilecektir ki ya işte bu para basma, işte zaten bazıları hiç kabul etmiyorlar. Bu para basma bile değil diyorlar. İşte burada ne oluyor? Bono satın alıyorlar çeşitli özel veya devlet tahvillerini, borçlanma kağıtlarını. Onun yerine nakit veriyorlar. Arkadaşlar, fiiliyata bakarım ben. Bu bonolar, işte bazı ufak tefek dönemsel birkaç yıl haricinde, bakın Fed'in biraz böyle azaltması var. Avrupa Birliği'nin şöyle bir azaltması var. Onun dışında sürekli yükseliyor 2008 krizinden bu yana. Hiçbir zaman da bu geri dönmeyecek. Dönemez. Çünkü döndüğü zaman ekonomiler batma noktasına geliyor. İşte bu Amerika'nın yaptığı özellikle kısıntıdan sonra 2020 krizi zaten tetiklendi. 2020 krizi pandemiyle bir alakası yok. Şu yapılan hareketle tetiklenen bir kriz. Ve bu asla geri ödenemeyeceğine göre, yani bu bonolar sürekli bu bilançoda kalacağına göre, bu kara deliğin içinde kaybolacaklar demektir. Ve bu bonoların sahipleri, mesela İtalya, Yunanistan, o bonolar vadesi geldiği zaman tüh ben ödeyemiyorum sevgili Avrupa Merkez Bankası deseler ne olacak? Avrupa Merkez Bankası ne yapacak yani? Eninde sonunda görev zararı olarak bunları kabul edecek. Ben de diyorum ki kardeşim, Türkiye benzeri ülkelerde, bizim benzerimiz ülkelerde yaptı bunu. 100 yıllık bono çıkarsın. Avrupa Birliği de gelsin bu bonoları satın alsın. 9,5 trilyon euroyu 10 trilyon euroya çıkarsın. Yani ne olacak ki? 1 trilyon eurodan 9,5 trilyon euroya gelmişsiniz. Hiçbir şey olmaz diye kendiniz söylüyorsunuz. İsterseniz 20 trilyon euro yapın. Hiçbir şey olmaz diye kendiniz söylüyorsunuz. Ve madem olmaz, o zaman bu kadar mülteci, biz bakıyoruz 40 milyar dolar harcamışız. En azından bu 40 milyar doları tazmin edin yani. Sırtınızda şey mi var, yük mü var sanki, bu bastığınız paralar size bir maliyeti mi var? Hiçbir maliyeti yok. Türkiye'de çıkarsın bir 100 yıllık bono, tahvil, onu alın. Hiçbir şey almıyorsanız, Türkiye'nin mevcut tahvillerini almıyorsanız, onu alın. 100 yıl sonra da biz bu parayı ödemeyelim. Siz de bunu görev zararı olarak kabul edin. 40 milyar dolar zaten zararımız var. Onu karşılayın, bir de üzerine en az 30-40 milyar euro daha vermeniz lazım. Bu kadar ağır bir yükün altına girmişiz burada. Yani mesele para da değil. Aslında tabii ki orada yapılması gereken, alınması gereken önlemler çok boyutlu. Dış politikanın değiştirilmesinden, işte bu insanların kayıt altına, kayıtsız olanların kayıt altına alınması, işte Afganistan'da ayrı bir politika uygulanması, Suriye'de ayrı bir politika uygulanması, hepsi bunların yine tartışılıyor. Tartışılmasında da fayda var ama benim dikkat çekmek istediğim nokta burada hiç kimsenin konuşmadığı bu işin Avrupa Birliği Merkez Bankası'nın para basması boyutu. Türkiye'ye sanki büyük bir para ya da kayda değer bir para veriyorlarmış gibi bir hava oluşturulması. Bizi burada resmen enayi yerine koyuyorlar ve bunun bilinmesi ve ona göre de hareket edilmesi lazım ve ona göre bir söylem geliştirilmesi lazım. Göçmen sayısı makul düzeyde olmalı. Yani başka ülkelerin, mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin her sene aldığı, Kanada'nın her sene aldığı, Avustralya'nın her sene aldığı miktarlara yakın miktarlarda göçmen illa Türkiye alacaksa o miktarlarda alınması lazım. Gelenlerin kayıt altına alınması lazım. Belirli şartları taşıyanların ancak Türkiye'de yerleşmeleri, çalışmaları mümkün olması lazım. Hele de vatandaşlık verilmesi gibi hassas konularda çok daha bu kriterlerin sıkı olması lazım. Şu anda Türkiye'de bulunan bu milyonlarca göçmene vatandaşlık verilmesinden bahseden bazı işte iktidar sözcüleri var ki onlar neden bahsettiklerini bilmiyorlar açıkçası ve toplumun bu konudaki tepkisinden adeta bir haberler. Bu toplumun tepkisini göz ardı eden, bu genel tepkiyi göz ardı eden bu yaklaşımları devam ederse biz bu programlarda daha önce geçtiğimiz yerel seçimlerde demiştik ki EYT'lilerin tepkisini görmezden gelirseniz İstanbul veya Ankara'dan en az birini kaybedersiniz demiştim ben. İkisini birden kaybettiler. Bu adeta aymaz tutumu göçmen konusunda sürdürürlerse emin olun bunun da bedelini sandıkta öderler. Öyle görüyorum ben, öyle değerlendiriyorum.
Hatta sadece iktidar değil, bu sorunu görmezden gelen ya da bu soruna böyle romantik bir yaklaşım takınan muhalefet partileri bile sandıkta bu işte emin olun ceza öderler arkadaşlar. Çünkü vatandaşın çok büyük bir ekseriyeti bu konuda son derece tepkili ve kaygılı. Bu seslere kulak verilmesi gerekiyor.
Arkadaşlar, hakikaten Türkiye'nin zor günlerden geçtiğini görüyoruz. Sel felaketinin arkasından şimdi yangın felaketi başladı. Bu konuda da çok çeşitli tartışmalar devam ediyor. Umuyorum kısa sürede bu yangınlar da kontrol altına alınır. Başta bu yangın bölgelerinde kayba uğrayan ya da hala mücadele veren kıymetli dostlarımıza olmak üzere bütün Türkiye'ye geçmiş olsun diyorum. Bir yandan delta varyantı konusu da devam ediyor. O konuda da mutlaka dikkatli olalım. Lütfen kendinize dikkat edin. Hepiniz hoşça kalın. Podcast dinle.